Duydun mu sesin?
Evet. Yunus, mikrofon gelmiyor. Telsiz geliyor da mikrofon gelmiyor.
Takdim etmeden önce bir sonraki konuşmayı da şimdiden hatırlatmamı istediler. 20 Şubat'ta Ali Nesin konuşacak Bilim Akademisi üyelerinden. Ali'nin konusu olasılık, rastgelelik ve matematik felsefesi olacak. Bugünkü konuşmacımız Hasan Yazıcı. Hasan Yazıcı 63 Robert Koleji mezunu lise. 69 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Sonra Amerika'da, Nebraska'da romatoloji üzerine lisans yapıyor. Biliyorsunuz o alanda öncü bilim insanlarından dünyada. Hasan'ın bilimsel çalışmalarını sayıp dökmeyeceğim. Ama bugünkü konuşmasıyla da ilintili olarak etik konusunda çok hassas ve hem ısrarcı hem de işi iyi inceleyen, derinden giden bir insan. Bu konuda sözünün nerelere dokunacağına da hiç pervası yoktur. Onun için özellikle bugün Hasan'ın burada olmasından çok memnunuz. Buyurun efendim.
Abi, benim bir şeyim var değil mi? Teşekkürler. Buna gerek yok değil mi? Tamam, peki sağ ol. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bir defa Ali'nin nezdinde Bilim Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Benim bu yıllardan beri meslektaşlarla, öğrencilerle falan konuştuğum, geliştirdiğim bir olay. Şimdi birazcık daha da şey yapalım. Meslektaş olmayanlarla, yani hekim olmayanlarla konuşayım dedim. Şöyle bir planım var. O planda önce bir işte etik ve ahlaktan bahsedeceğim. Biraz başı can sıkıcı olmamaya çalışarak yapacağım bunları. Sonra yavaş yavaş üst etik, alt etik kavramları bir takım kendi yaşamımdan ve biraz yaptıklarımdan bunlardan bahsedeceğim. Bir üst etik, alt etik döngüsü var ve ondan sonra da bir kısa bir ne yapalım diyeceğim. Hemen peşin özet vereyim bunu. Bu Yalçın Tüzün var, dermatolog. O da bizim gıdadan beri Behçet hastalarında beraber görürüz. Yalçın iyi bir karikatürist esasında. Dedim ki bana şunu anlatacak bir şey çizelim dedim. Ve hemen Yalçın çizdi 5 dakikada bunu. Esasında bütün anlatmak istediğim bu. Yani Guillaume Tell gibi aynen avcı nasıl nişan alırken biraz yukarıya alıyor da aşağı gidiyor. Ondan bahsedeceğim ben. Yani beynine şey ediyor, apış arasına gidiyor. Apış arasında çok meşgulüz. Apış arası kendini halledecek eğer biz beyinle uğraşırsak. Ondan bahsetmek istiyorum esasında. Önce bir şey yapalım. Semantikten bahsedelim. kelime anlamlarından. Esasında kelime anlamlarından bahsetmek konuşmaların başında biraz tatsız olabilir. Çok kısa bir anı söyleyeyim. Yıllar evvel 12 Eylül sonrası ben doçentim. Dediler ki Cerrahpaşa'da konferans verilecek. Bir albay gelecek ve şey anlatacak. Türkiye'nin jeopolitik önemi hakkında bir konuşma. Ben de yani epeyce şey var o sırada. Bu tantanaya kızıyorum. Gitmeyeceğim dedim. Hatta gitmeyeceğim de etrafa da söyledim birazcık. İşte konuşmaya bir 15 dakika kalmış. Kıdemli aile dostu, bir cerrahi profesörü geldi bana, girdi içeri. Hasan ya dedi, duydum sen gitmeyeceksin konferansa dedi. Bir de etrafa da söylüyorsun, git lütfen başımıza iş açma, beraber gidiyoruz konferansa dedi. Tabii hocam dedim, biz kalktık, beraber gittik konferansa. Cerrahi böyle dolmuş, eski usul anfi. Ön taraf, en arkada biz ayaktayız. Hacılar, hocalar, her şey etrafta planşılar var. Biraz sonra Sayın Albay girdi içeriye ve İlk cümlesi söyle, jeopolitik dedi, jeolojik ve politik kelimelerinin birleşmesinden olmuştur dedi. Beni oraya götüren hoca bana şöyle yaptı, hadi çıkalım dedi, çıktık dışarı. Daha, bu öyle olmaz yani, çıkabilirsiniz dışarı etik ve ahlaktan bahsederken. Şimdi yıllar evvel, 20 yıl evveldi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı işte etik konularına meraklılar, o zaman da öyle. Şöyle bir laf ettiydi. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir şeyi var. Ceylan derisi koltukları hikayesi vardır. Şimdi kaldıralım kaldırmayalım şeyi var. Bu arkadaşın da galiba ailesinde bir şey kar etmiş. Lafları dolaşıyor etrafta. En sonunda dedi ki bu arkadaş, arkadaş çünkü hekimdi, ismini vermek, anladınız kim olduğunu. Şey dedi, benim yaptığım dedi bir etik dışı olabilir ama hiç ahlaksızlık yapmadım dedi. Şimdi böyle deyince o zaman bir etikle ahlak arasındaki bir sürtüşme olduğu, yani onun için ben öyle başlıyorum. Ama bu konuşmada lütfen ben ne zaman etik dersem ahlak, ne zaman ahlak dersem etik lütfen anlayın. Şimdi şöyle bakarsak şeyine, etik tabii Yunanca'dan geliyor. Etos'tan. Karakter, huy demek. Oradan türemiş. Ahlak da Arapça hulkun. Yani yaratılıştan gelen huyun şeyi. Çoğulu. Yaratılıştan gelen deyince bir miktar içinde doğaüstü güçler falan iması var. Onun için Türkçe çok güzel bir deyim üretilmiş. Erdem. Çok kullanmıyoruz ama hakikaten bayağı güzel bir deyim. Ancak burada bir de bu kavramlarda pek kullanmadığımız veya değişik anlamda kullandığımız var. Morality hikayesi. Anglo-Saksonlar onu daha çok şeyin üzerinde kullanırlar. Ethics'in üzerinde morality. Biz öyle kullanırız. İşte futbolcunun morali falan diyoruz ama morality çok önemli bir kavram. Ama o da aynı şeyden, Latince mores'ten geliyor. O da karakter, huy demek. Ancak galiba şeydir, Goryeo babadadır Balzac'ta. Şeyleri bir toplumu anlatmak için ve zamanını anlatmak için toplumun ürettiği kelimeler çok önemlidir. Şimdi bu da öyle gibi. Şimdi dolmuş, gecekondu falan gibi ürettiğimiz sözcükler var. Bunlar çok güzel, mükemmel sözcükler. Ama bazı sözcüklerin Türkçe'de kavramların tek kelimeyle anlatılamıyor. Mesela bir tanesi paraphrase. Paraphrase malum, başkalarının dediğini kendi sözcüklerini anlatmak. Türkçe karşılığı yok bunun. Epey sordum dil uzmanlarına, yok. Diğer tabii bu moralite hikayesi. Çünkü moralitenin iki şeyi var, alt grubu var. Biri amoral olmak var, bir de immoral olmak var. Bu ayrımı da hiç yapmıyoruz. Ne var? Amoral, hiç etikle ilgisi olmayan, yani 5 aylık çocuk amoral. Hiçbir kavram bilmiyor daha, tamam mı? İmmoral öyle değil. Daha bir domuzluk var immoralde. Biliyor kötü olduğunu da bilerek yapıyor. Ahlaksız olduğunu biliyor için öyle yapıyor. Bu kavramlar hiç girmemiş. Zaman zaman bu amoral ve immorale de, bunlar tek başına da bir yaygın olmayabilir daha. Yani ufak ufak olaylarda da amoral veya immoral olmak mümkün. Şimdi tekrar buna dönersek, orada bizim kültürde ahlak deyince sadece galiba bu şey ayrılıyor. Alt etik anlaşılıyor. Hani apış arası etiği dediğim. Onun için bu kullanılıyor. Ama yani alt etik deyince sakın şey diye düşünmeyin. Kötü bir şey değil alt etik. Biraz sonra dilim döndüğü kadar konuşmaya anlatmaya çalışacağım. Yani hırsızlık da öyle. Zorbalık. Bunlar hepsi tamam olmaması gereken şeyler. Ama herkesin bir fikri var. Bunlar yanlıştır. Çok rahat diyoruz. Bir de başka bir olay daha var. Hepimiz, ben dahil zaman zaman eş anlamlı sözcükleri esasında başka türlü kullanıyoruz. Yani bu senin yaptığın eşeklik demek başka, senin yaptığın merkeplik deyince aynı şeyi vermiyor. Etkiyi yapmıyor. O bakımdan insanlar da hoş görülebilirler. Şimdi biraz daha ciddileşip iki temel öğesi var şeyin, etiğin. Bir tanesi kandırmamak. Bu tabii benim lafım hiç değil. Bu gariban Kant'ın ömür boyu şey ettiği. Yalan söyleme, kandırmamak. İkincisi de bireycilik. Ama bireycilik de bencillik değil. Birey insan olarak fevkalade önemli. Esasında bütün patırdı gürültüye bunun etrafında şey yapabiliriz. Bu bireyciliğin bir takım alt grupları, çıktıları var. Kişilik hakkı var. Maalesef birçok hukukçumuzun da halen kullandığı gibi bu kişilik hakları değil mübarek, kişilik hakkı. Bir tek sadece insan olmak çok şeyden, hürmet edilmesi gereken bir nesne. Ondan sonra ifade etme, ifade özgürlüğü, bir de etmeme. Bu da bizim toplum biraz ifade etmemeye amoral durumdayız. Öyle bir şey yok orada. Ben söylemek istemiyorum bunu ya. Çok büyük bir hak o da tabii. Yöresel ahlak tuzağı var. Yani bizim bu topraklarda biz böyle yaparız. Çok söylenen etik dışılığı şey etmekte çok kullanılan bir şey, argüman. Bir de toplum ahlakı tuzağı var. O da ben toplumun ahlakını düzelteceğim deyince en otoriter rejimler etrafı zapturapta ahlakı almaya isteyen insanlar tarafından geliyor. Şimdi şu alt ve üst etik kavramlarına yavaş yavaş girelim. Bu benim çok sevdiğim bir şema. İlhan Bey bizim şeylerde, toplantılarda, kongrelerde filan hekimler kullanırım. Şöyle bir kritik düşünceden bahsediyor bu. Hatırlamak en alt düzey şey diyelim düşüncenin. Anlamak var, uygulamak var, analiz etmek var, değerlendirmek var, bir de sonunda yaratmak var. Bunu çok daha kısa kaynağını bulamadım. Ama 20 yaşından beri bildiğim bir hikaye. Başka bir örneği var bunun. Karbüratör örneği var. Arabanın kaputu kaldırınca gördüğün karbüratör. Birisi bir zaman demiş ki bilgiyi üçe ayırabiliriz. Bir tanesi işte arabanın kaputunu kaldır, bana karbüratörü göster dediğin zaman gösteren de bundan fevkalade sevinen, mutlu olan insanlar var bu dünyada. Karbüratörü biliyorum, yerini biliyorum karbüratörü. Tamam, bu bir. İkincisi karbüratör bozulduğu zaman tamir edenler var. Gitmiyor. Üçüncü grup ise ya burada karbüratöre gerek var mı? Yani ben yakıtı pistonlara başka bir şeyle gönderebilir miyim? Veya bu karbüratör çok yer işgal ediyor, çok pahalı oluyor. Yani karbüratörün çeşitlerini veya karbüratöre gereksinimi tartışanlar var. Gayet açık olarak söyleyeyim. Biz üniversitelerimizde böyle bu ilk ikiyle şeyiz, karbüratörü tanıyanlar ve bir şey yapanlar olunca çok şey diye düşünüyoruz da karbüratöre gerek var mı tartışması pek bizim üstümüze gibi bir olay. Tabii hani nasıl şeyler var, toplum mühendisleri var ya, bu da toplum hekimleri slaydı. Burada da işte beyin en üstü kortikal fonksiyonlar var. Sonra yavaş yavaş aşağı iniyor. İşte şey var, refleks hareketler falan geliyor. Benim şeyim, meramım şu. Bu slide'da demin buna koyarsak işte bunu anlatıyor. Şu korteksle çok ilgilenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tıpta şey yaparsak buraya gelmemiz alt ve üst etik sorunları kabaca burada ikiye ayırabiliriz tıpta sık gördüğümüz. Pudendal biliyorsunuz Latince söyleyince ayıp olmuyor. Bu arası demek pudendal. Pudendal etikte bıçak parası var mesela. Bıçak parası çok kötü. İşte araştırmada uydurma veriler, araştırmada birey haklarına saygısızlık, intihal. Fevkalade de bunlar kötü şeyler. Herkes tartışması yok. Bir de mesela benim üst etik diye şey ettiğim gereksiz araştırmalar. Londra'da iyi geliyor, şeyde iyi geliyor, Paris'te iyi geliyor. Bir de Ankara'da iyi geliyor mu, İstanbul'da iyi geliyor mu filan. Bir tane daha çalışma yapılıyor. Veya yanıltıcı aydınlatılmış onamlar. Ben ilk başladığım zaman bu işlere 3 sayfaydı hastadan izin almak. Şimdi 30 sayfa kadar. Kimse o avukat hazırlıyor, buna gönderiyor. Kimse anladığı bir şey yok zaten. Gariban onu imzalıyor orada. Çalışmaya katılacağım diye. Bilimle kandırmak. Bu çok yapılan bir olay. Mesela moleküler biyologlar amino asit dizilerini koyuyorlar. 3 sayfa amino asit dizisi. Ya ne kadar neler var. Veya istatistik şey yapıyorlar. Allah entegral işaretleri bir şeyler falan böyle. Ya ne kadar biliyor bu insanlar diyorlar. Bu çok yapılan bir nesne. Ha, daha ciddi bir olay tabii kendini yanlışlamadan kaçmak. O da ayrı bir şey. Onlara dilimiz döndüğü kadar şey diyorum. Ama bu sadece şey değil. Biraz daha örneklerle daha geleyim. Üst etik kavramlarına. Bunlar çok basit şeyler olabiliyor esasında. Bir tanesi su deposu etiği dediğim bir olay benim. Şimdi göreceğiz. Sonra hayat sigortası. Nisap düşürmek, kendini yanlışlamak diye biraz şeyden ciddiye doğru gideceğim. Su deposu, bayağı su deposuna bahsediyorum. Anlatayım. Yıllar evvel bizim evde Kadıköy'de iki tane şey var, misafir var, iki İngiliz. Birisi benim hocam, birisi de arkadaşım, romatolog ikisi de. Fakat benim arkadaş, hocam solcu, babası şeyden İngiltere İşçi Partisi'nden milletvekili falan böyle bir adam. Arkadaşım işte Thatcher hayranı, Thatcher günleri o zaman. Ertesi gün konferans verecekler, akşam bizim balkonda tartışıyorlar. Thatcher tartışması yapılıyor. O ona diyor, ona bağırıyor, çağırıyor falan. Ama baktım biraz kavga çıkacak gibi. Dedim ki, arkadaşlar çok güzel de, yarın sabah 7.30 vapurunda Cerrahpaşa'ya gideceğiz. Siz dedim, lütfen istirahate geçelim artık. Ama dedim, duş almak istiyorsanız, tuvalete girdiğinizde şeyin dedim, motoru çalıştırmak için düğmeye basın dedim. Birdenbire bunlar birbirlerine baktılar falan. Hemen bana döndüler. Ya dediler, sen ne biçim adamsın? 3 günden beri kafamızı şişiriyorsun, İstanbul'da su yok. Sen tutmuşsun, buraya bir tane depo koymuşsun anlaşılan. Depodan duş alıyorsun. Bu senin yaptığın fevkalade etik dışı dediler. Ben o kadar şaşırdım ki, işte tamamen amoral bir durumdayım ben. Çok ciddi söylüyorum amoral durum. Yani 6 aylık çocuk gibiyim. Hiç şimdiye kadar bana bunun böyle kötü bir şey olduğu söylenmemiş. Ben de tam işte susuz bir şehirde su deposu nasıl kurulur diye etmişim ben. Öğrenmişim. Yani böyle şeyler olabiliyor. Hiç bilmediğimiz çok basit olaylarda amoral şeyler var. Diğer olay ilk önümüzde hayat sigortası niye gelişmiyor? Bu da rahmetli babama ait olan bir hikaye. Benim babam iyi bir futbolcu esasında. Bu şeyi, burada resmi baba hakkıyla beraber Taksim stadında. Ama aynı zamanda sigortacı. Ve Türkiye'de sigortacılığı ilk kuranlardan, sigorta hocası vesaire. Ve bütün ömrü hayat sigortası kurmaya çalıştı. Anlatırdı, işte sermayenin biriktiği yer burası esas, bankalardan daha önemli, Ankara'ya gider, yazılar yazar filan. Buna çalıştı. Ama bir türlü olamıyor, düzgün olmuyor, hala da olmuyor. Dedi ki, oğlum dedi, ben hep şey diye, yanılmışım dedi ömür boyu dedi. Hep şey sandım dedi, işte bürokrasiden olmuyor. Ondan sonra tabii enflasyon olmuyor gibi böyle bir takım faktörler. Hiç öyle değil dedi. O dedi, bizim fıtrımızda var dedi hayat sigortası olması dedi, bu halkın dedi. Çünkü dedi, hayat sigortası temel olay, öyle bir tasarruf yapacaksın ki o tasarrufun tasarrufu sana ait olmayacak. Nokta. Yani para biriktireceksin, sen bu dünyadan göç ettikten sonra eşin, çocukların, kim varsa onlar. Bizim milletin aklına bunu sokmak şey değil dedi. Bu tabii babamın amoral imvanı, bu toplumca bir amorallik. Böyle bir şey aklımıza bile gelmiyor. Nasıl bunun etrafından döneriz diye düşünüyoruz. Diğer bir olay nisap düşürmek. Nisap düşürmek, doçent oldum, 77-78 öyle bir şeydi. O zamanlar doçent olduktan sonra bir de şeye girersin, fakülte kurulunda kadroya geçeceksin. Beraber kadroya geçecek arkadaşlar tık tık geçtiler, şey oldular. Kadroları verildi, benim kadro bekliyor. Bir sene falan bekledi, ne oluyor çünkü? Fakülte kurulu toplanıyor her hafta, gündeme alınıyor. Tam benim sıram gelecek. Önden bir 10 kişi kalkıyor, arkadan 5 kişi gidiyor, nisap düşürüyorlar. Anladık yani, 3. 4. seferden sonra benim gibi kolağının orada eylemli doçent dediğimiz olmasını istemiyorlar. Çünkü ben onlara laf ediyorum. Böyle profesörlük olur mu, ne yapıyorsunuz burada gibi laflar ediyorum. İstemiyorlar o kolağı. Derken fizik tedavi profesörü, hiç en beklenmedik bir yerden geldi. Hep benim düşmanım sanıyorlar. Onun şeyinde zoruyla toplandılar, verdiler. Şimdi onun için ben nisap düşürmeyi biliyorum ne olduğunu. Derken yıl 2007 oldu. 2007'de biliyorsunuz Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hikayesi var. Ve çok da böyle Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun diye yatıp kalkmıyorum ben. Öyle bir şeyim yok yani. Hevesçiliğim yok ama Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasın diyenlerin tutumlarına çok kızıyorum. Bakın niye kızıyorum. Hesap şöyle. Şimdi anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçimi için ilk 2 turda 3/2 ağırlıklı çoğunluk lazım meclikte. Olmadı mı salt çoğunlukta seçilebiliyor. 2. Meclisin toplanması için 1/3 şey var. Nisap olması lazım. Fakat şeye kızanlar, olmasını istemeyenler, hala onlar televizyona çıkıyor şimdi. Çok ciddi söylüyorum. Çıkıyorlar. Anlı anayasa profesörlerimiz var. Çıkıyorlar. Diyorlar ki, o zaman diyorlar ki hayır, meclisin toplanması için bu özel durumda şey yapalım. 3/2 çoğunluğu koyalım bu seçimde. Tabii gayet açık nisap düşmeyecekler. Şimdi bunlardan kıymetli anayasa profesörümüz bir fazlası alalım, ismini de vereyim. Şeyde Cumhuriyet Bilim Tek'te yazı yazdı. Bunun ne kadar haklı bir olay olduğunu ben de yazı yazdım, ne kadar haksız bir olay dedim. Çünkü dedim, nisap düşürmek Bulgar ülkelerde, örneğin İngiltere'de, 16. yüzyılda Lordlar Kamerası 5 kişiyle toplanabilir demiş adamlar. Niye demişler? O zaman orada hesap düşürmeye çalışıyorlar. Biliyor bunu. Hatta Amerikan şeyi seyrediyoruz bugünlerde Sayın Trump vesaire. Eğer Washington'da ise bir şey, demokrat ve cumhuriyetçi gelmezse şeye, kongreye, şerifini tutuklayıp getirmek hakkı var. Gerçek, yasak o. Hatta kaçabiliyorlar Washington'da. İşte Texas'a gidiyorlar. Texas 5 mi 7'ler falan diye vardı. Şey etmek için, yasaların geçmesini önlemek için. Ben bunu yazdım. Kızdılar yani. Tabii bayağı kızdılar. Ve ondan sonra bizim Orhan Bursalı arkadaş bir de yazı yazdı. Dedi ki, ABD başka ülke, Avrupa biz başka ülkeleriz. Burada bir hukukun göreceliği. Şu başta ilk hani Kant'tan sonra bahsettim ya, tuzaklardan bir tanesi yerel ahlak var ya, yerel hukuk, işte yerel hukuku şey yapıyordu. Orada savunuyordu. Evet. Hala bugün bunları çekiyoruz gibi ha. Şaka söylemiyorum. Böyle hukuku bir türlü etikle birleştirip buralara gelemiyor. Diğeri tabii kendini yanlışlamak. Bunun tabii en önemli felsefeci Popper vesaire. Bunu tıp biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kontrollü klinik çalışma yaptığımız zaman biliyoruz. İlaç çalışması. Bunu yaparken rastgele örnekleme yapıyoruz. Bir kontrol, bir gruba ilacı veriyoruz. Bir gruba şeker veriyoruz. Kör gözlem yapıyoruz. Yani bilmiyoruz şekeri alan kim, şeyi alan kim, ilacı alan kim. Ondan sonra da istatistik indirme yapıp bunun ne kadar şansa bağlı diyoruz. Ondan sonra eş değerlendirmeye gidiyor yazı. Eş değerlendirme tabii senin en büyük rakiplerin onu değerlendiriyor. Seni çürütmeye çalışıyor, yanlışlamaya çalışıyor. Ondan sonra muvaffak olduk, iş bitti, yayınlandı diyelim. En büyük eş değerlendirme o zaman açıyoruz. Mesela doçent olmak için profesör bir şey yayın yapılmıyor dünyada arkadaşlar. Onu yayın yaptıktan sonra başkalarının eş değerlendirmesi açıyorsun. Yayının amacı, esas amacı o. Her aşamada büyük bir eş değerlendirme, kendini yanlışlama var. Bu tıbba mı has bugünkü bu kendini yanlışlamadan uzaklaşma? Hayır öyle değil. Mesela medyada haberler, sosyal bilimciler. Yani sosyal bilimciler kendini yanlışlamaya çalışmasını olamaz gibi bir olay. O kadar kanıtlıyorlar ki sabahtan akşama kadar. Sözel tarihçiler mesela bunlar böyle. Zafer'in yanında şey yapıyorsa sözel tarihçiler giriyorlar. İzmir'de bilmem İzmir yangınını şey yapacaklar. İzmir yangında orada oturan bir hanımın nenesi orada yaşamış. Nenesi bu hanıma anlatmış. Bu hanım okur yazar bir hanım. Anlatıyor İzmir yangını kimler çıkardı. Veya Diyarbakır'da gidiyorlar bir kahveye. Kahvede sabahleyin 11'de 10 kişi var. 10 kişi de dinliyorlar, notlar tutuyorlar. Ondan sonra Diyarbakır ne şey yapıyor, ne karar veriyor, oradan söylüyorlar. Bunlar şey, kalitatif yöntemlerle şey yapıyorlar, iş gören insanlar. Bizde de yavaş yavaş bu randomize kontrollü çalışmaların yerini böyle big data, var ya big data alıyor. Big data ile her şeyi halledeceğin gibi düşünenler var. Kendini yanlışlamak istemiyorlar. Bu böyle giderken bundan bir 5-6 yıl evveldi, ben kendim klinikçi olduğum için temel bilimciler belki onları kıskanıyorum bilmiyorum, şey yaptım, kafam da kızıyor. Ya bunu resmi olarak gösterebilir miyiz dedik. Şöyle basit bir çalışma yaptık. Şunlar bizim 3 tane en önemli dergimiz. Bu önemli 2 tane gözlemci aldık. Dedik ki bu insanlar kendini yanlışlamanın bir göstergesi de yazdığım makalenin sonuna o çalışmanın kısıtlamalarını söylemek. Bunlar yaptım ama şu yanlışlar da var bunun içinde. Ey okuyucu dikkat et demek. Bunu da genellikle İngilizce yaptığın zaman buna limitation diye söyle. Yani makalelerin bu dergilerde %90 limitation diye verir. Bunu bir defa elektronik olarak taradık. Kaç şey temel bilimlerde ne kadar kısıtlama limitation deniyor veya türevleri söyleniyor. Bir de şeyde klinik bilimlerde, çok özetle, bir de okuyarak da yaptık tabii, sadece şey değil, elektronik olarak değil. Bu temel bilimler, klinik bilimler her örnekte %63, %12, %20, %74, 10, 63 böyle gidiyor. Her seferinde gördük ki hakikaten klinik bilimciler, temel bilimciler çok daha fazla kendilerini yanlışlamak lüzumunu hissediyorlar. Kritik etmek lüzumunu hissediyorlar. Onun için pek öz eleştiri sevmiyorlar. Bu problem halinde kendi temel bilimciler de kendilerini bu problemleri biliyorlar esasında. Şimdi biraz daha toplayalım tekrar. Üst etiğe uyan davranışların bir ortak özelliklerini görelim. Bir defa eleştiriler düşünceden doğuyorlar. Bu çok önemli bir olay. İkincisi, genellikle geleneği, bilimi, dini, hukuku zorluyorlar. Üçüncüsü, büyük gerçekler, kurallar peşinde olmaları da koşuluyor. Su deposunu anlattım demin, hayat sigortası. Yani her olayda tek tek bunu düşünebilmek lazım. Bir de toplumlar uygarlaştıkça üst etik alt etiğe, geleneğe, hukuka dönüyor. Bir daha bir fark bakalım. Eleştirel düşünce ürünü üst etik, geleneğe karşı çıkıyor ve toplum etrafında zor birleşiyor. Sivri insanlar sivri laflar ediyorlar, pek istemiyorlar bunu. Halbuki alt etikte, kötü bir şey değil alt etik. Herkes, hanım işte anlatıyor, televizyonda anlatıyor. Kocasını öldürdü, kesti hanımı, ciğerinden yahni yaptı, metresinle yedi gibi haberler var televizyonda. Millet 20 dakika seyrediyor, aa ne kadar çok kötü şeyler diye. Çok, yangını falan da öyle seyrediyoruz esasında. Ha, alt etikte şeye gerek yok, herkes hemfikir, eleştirel düşünce yok. Gelenekleri yansıtıyor ve yasaların büyük bölümü esasında alt etik. Onun sonucu oluyor. Fakat toplumu birleştiriyor. Toplumu birleştirince de bazı durumlarda çok hoş bir olay ve devamlı olarak bir alt etiğe kayma var. Bir döngü var ikisi arasında. Bunu bir P değerinden yapalım. Bu belki P değerinin en güzel makalelerinden bir tanesi. İşte dünya yuvarlaktır, P 0.05'ten küçük ama şöyle bir gelelim şuraya. Şimdi P değeri 1920'lerde bir İngiliz Fisher tarafından ortaya atılıyor. Cin gibi bir adam. Ve diyor ki iki deney veya gözlem grubu arasında bulduğumuz farkın doğruluğunu kesin olarak kanıtlayalım. Bu doğrudur diyemeyiz. Çünkü doğrunun ne olduğunu bilmiyoruz tanım üzerinde. Ha bunun başka yoldan yapabiliriz. Biz arada bulduk bu bulguları, bir fark bulduk. Arasında hiçbir fark olmadığı durumda bizim bu farkı bulma olasılığımız ne kadar diyor. Bunu yapabiliriz çok güzel. Nereden yapalım? Normal değerden yaparız. Büyük sayılar teoreminden yaparız. Ve o zaman da bir şey çıkar. İşte diyor ki böyle yaparsak bir olasılık 0.05'ten düşükse bu anlamlı. 0.01 mesela istediğiniz gibi koyunlar ileri derecede anlamlı deriz diyor. Ve bu çok popüler oluyor. Çok büyük üst etik haline geliyor. Niye öyle geliyor? O sıralarda aynı yıllar Popper'ın kendini yanlışlaması giriyor. Her ne kadar Fisher'e daha çok tüme varan, halbuki Neyman'a tümden gelen filan derler ya, hiç öyle değil sanırım. Fisher fevkalade hiç olmasa olasılık koyuyor adam ya, bu böyledir demiyor. Neyse, o yıllarda bu da Einstein filan da aynı yıllar. Ve 1948'de de ilk kontrollü klinik çalışma yayınlanınca birdenbire bu P değeri kullanmak, çok süratle bir üst etik oluyor ve alt etik haline geliyor. Ve herkes bunu kullanıyor ve kötüye kullanım başlıyor. Hani var ya dünya yuvarlaktır, P küçüktür işte öyle yazılar çıkmaya başlıyor. Bir defa nasıl kullanılıyor? Bir tanesi P değerinin verdiği olasılığı ana bulgunun olasılığı diye yapmak. Yani 0.05 ise 1-0.05 %95 doğrudur demek yanlışı. Bunu Stanford'dakiler de %50'si de aynı yanlış yapıyor yani. Sadece buralara has değil. Sonra gidiyor anlamlı önemli farkı. Küçük deney sayılarına dayanıp anlamlı fark yok demek. Büyük deney sayılarına dayanıp bunlara anlamlı demek en temel şeyler. Şu hani immoral, amoral diye bakarsak bunlara. Birincisi bence o kadar çok insan anlamıyor ki onun için amoral diyebiliriz buna. Bayağı amoral. Tamam peki. Sonra anlamlı ve önemli farkına ikisi arasında, anlayanlar da var anlamayanlar için amoral ile immoral arası, küçük denek sayılara da, ama fakat büyük denek sayılara dayanıp anlamlı fark var demek, iki tane bir milyon insanı karşılaştırıp arada ufacık minüskül fark bulup anlamlı demek, o immoral tabii bir olay. Şimdi bu böyle giderken Ioannides diye fevkalade akıllı bir Yunanlı arkadaş, çok önemli makale yayınlıyor. 2005 falan gibi bu. Orada diyor ki çalışmaların diyor büyük bir kısmı diyor yanlıştır diyor. Yayınlanan diyor. Ve bunu demesi yani fantezi değil. Demin dediğimiz şu P değerinden dolayı. Mükemmel bir kendini yanlışlama yöntemi olan P değerini kendini mükemmel bir arsızca kanıtlama yöntemi olarak kullanmaya başladık diyor. Çok ciddi bir laf bu. Ve daha şeyler geliyor. Fizikçi arkadaşlar geldiler demin. İstatistiklerden bir tanesi Goodman. O sırada Amerikan İstatistik Cemiyeti bir yayın yapmış. Diyor ki bu biyolojiyle uğraşanlar, doktorlar falan şu P değerini anlamıyor diyor. Ve bu Amerikan İstatistik Cemiyeti'nin şimdi yayınladığı bunlara nasıl davranacaksın belgesi diyor. Esasında Amerikan Fizik Derneği'nin aralarında mühendislere de olan kendi üyelerini kitle ve ağırlık ayrı şeylerdir diye uyarmasına benziyor diyor. Oldukça haysiyet çeken bir şey esasında. Neyse bir de şeyler var tabii. Bu P değerini olduğu gibi bırakalım diyenler var. İşte no P's demiş. Yani sağa sola şey yapmayın diyor. Lütfen şunları kullanmayayım diyenler var. Derken çok ciddi bir olay geliyor. Bu sene, geçen seneden bu geleceği belli. Bu Ioannidis ki 2005 yılında bu P değerini lütfen anlayalım bilmem ne filan derken o da pes ediyor. Bunu anlatamayacağız. Ve şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki ya tamam anlatamayacağız bu işi. Bunu 0.05 yapmayalım. 0.005 yapalım. Ondan sonra rahat edelim diyor. O zaman yanlış yapma ihtimalini azaltırız diyor. Ve tamam ona hemen arkadan bu çalışma çıkıyor. Bu çalışma peki diyorlar o zaman bizim en iyi dergilerimizde yayınlanmış. Lancet'te, New England Journal'da, JAMA'da. Alalım bir yıl içinde yayınlanmış T'leri. Kontrollü klinik çalışmaları. Bunlara diyor 0.05 yerine 0.005 yaparsak ne hale gelir bunun anlamını diyor. %30'u anlamsız hale geliyor. Çok ciddi bir laf bu. Şaka değil. Ve tabii eğer bu arkadaşlar sadece kontrollü klinik çalışmalara bakıyorlar. Eğer bu arkadaşlar gözlemsel çalışmalara bakarlarsa yani işte şu grupta bu var. Öbür hastalıkta bu, arasında bu var. Aynen işte dünya yuvarlaktır 0.05 gibi abuksoluklar çıkmaya başlar ortaya. En azından yarısının yanlış olduğu şey çıkar. Ve Ioannidis'in tabii dediği doğru. Şimdi bu şeye bakarken hani P değerinde bir geri dönümsüz bir şey var. Gidiş var. Üst etik, alt etik, en alt etik yani çok kötü bir hale gidiyor. İntihal olayı. İntihal olayında da böyle bir takım şeyler var. Şimdi eski Roma'da, Çin'de intihal mutlaka Horace'ın yazıları var. Diyor ki eğer bir şey yazarsan şiir, nesil %10 ancak özgür olabilir. %90 şeyleri kullanman lazım. Senden evvel söylenenleri şey etmen lazım kıymetli olması için. İşte Çin'de falan hep böyle gidiyor. Aydınlanmayla ayıp olmaya başlıyor bu iş. Kavgalar çıkıyor. Derken günümüzde artık alt etik haline geliyor. Bazı ülkelerde geliyor, bazen de suç oluyor tabii. Şey hakları olunca bayağı para cezası insanlara veriliyor. Şimdi bizim olayda, bu Sayın Doğramacı ile olan muhabbette, bunun bazı unsurlarını görmek şey, mümkün. Tamam adam aşırmış, falan söyledik, adam manevi tazminat davası, 7 sene sürdü, kaybettik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik falan. Şimdi o işte TÜBA'da şey yaptı. Bu aşırmayı söylemeyi hocalarına söylemek ayıp dendi filan. O bitti iş. Bilim etiği şey etti. Sonra 2014'te bu karar verildi. Bu kararda doğramacı aşırmış aşırmamış hiç yok işinde. Yani kararın esasında yok. Ne var? Hasan doğru yargılanmadı, düzgün yargılanmadı. Hasan'ın ifade hürriyeti kısıtlandı. Gayet açık olan bir tane. Ancak burada intihal yok ama çok ilginç bir şey var, cümle var. Kötü biraz Türkçesi ama mahkeme yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıtay Genel Kurulu'nun kararının iç hukuk ve uygulama uyarınca neyin intihal olarak değerlendirildiği ve yerel mahkemelerin Türk uyarınca bu tür suçlamaların yerel mahkeme önünde kanıtlanması için gereken kanıt standartı hususlarında şey değil. Yani çok özetle şunu söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk hukuk ve yargısında neye intihal dendiğini pek anlamamıştır diyorlar. Esasında fevkalade haysiyet çeken bir olay bu. Büyük ihtimalle başka şeylerde de başımıza geliyor. Ya kardeşim siz ne istiyorsunuz intihal olması için diye söylüyorlar sonra insanların suratına vuruyorlar. Şimdi burada bir önemli nokta daha var. Bir üst hukuk şeyi veya üst etik kaçırdığımız olay var. Aramızda şey kıymetli hukukçular da var. Şimdi şeyde birisi diğerine manevi tazminat davası açınca daima ispat yükü davacının kural olarak. Yani sen ona şey dediğin zaman hırsız, o hırsız olmadığını ispatlayın. Biz bu bakımdan biraz hukukuz gibi. Çünkü bizim anayasamızda 39. maddesi var. Şey gibi, ispat hakkı diye sadece bir de Kuzey Kıbrıs şeyinde var o. Anayasasında öyle bir madde var. Nasıl insandan niye ben buna kötü dedim diye ispat edemiyorsun. Bu var. Neyse onu geçelim. Ama yavaş yavaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartları gelince bu şeyler uygulanmaya başladı. Şimdi burada tabii çok önemli bir nokta. Eğer o davacı, yani kendisine bir şey, istatta bulunan insan, bizim daha doğru amacı, şanlı şöhreti fevkalade yüksek bir insansa, o zaman ispat yükü öyle olmadığı tamamen ona ait oluyor. Onun için Amerikan Cumhurbaşkanları bir türlü kendilerine sövenlere şey açamıyorlar. Tazminat davası açamıyorlar. Tarihte yok öyle bir şey. O bizim şeylere pek girmemiş. Ama sadece iktidara mı? Muhalefete girmemiş. Herkes o bakımdan amoral, isterseniz ahukuk bir durumdayız. O öyle yapılır diye düşünüyoruz. Peki ne yapalım? Konjonktür kelimelerden bahsettik. Benim çok kızdığım bir laf. Süleyman Demirel söylerdi bunu rahmetli. İşte etrafta işler oluyor, hırsızlık, arsızlık falan, konjonktür icabı derdi. Bir de iç konjonktür, şimdi iç konjonktür var, dış konjonktür var. Konjonktür çünkü önemli. Bütün ayıbı kapatıyor öyle deyince daha iyi bir laf haline geliyor. Şöyle biraz iç konjonktürden bahsedelim. Yılmaz Esmer, 2000 bunun başındadık, 2002'lerdik, tamam. Orada insanların birbirine güvenmesini değerler şeyinde, işte Türkiye'miz burada. 2012'de var, o biraz daha Türkiye şuralarda. Birbirimize güvenmiyoruz. Onun nedeni, sosyologlar var aramızda, şey etmeyelim, tartışmayalım ama mesela kendimizden çıkıyor ki ya ben bu kadar dalaverici bir adamım ki böyle olduğum gibi karşımdaki dalaverici diye düşünüyoruz gibime geliyor. Gayet açık olarak söyleyeyim. Bir türlü o şey dememiş durumda. Bir de kortikal çalışmalardan bahsettik. Çalışmak ne kadar önemli. Bu da bizim PISA skorlarımız. 15 yaşındaki Türk gençleri matematikte, fende, okumada hali görüyoruz. OECD ülkelerinde yavaş yavaş 52.liğe falan gidiyoruz. Yani iç konjonktür bu dediklerimi uygulamakta. Dış konjonktür de çok parlak değil. Dış konjonktür de işte bu biliyorsunuz etrafta Bay Trump'ı takip ediyor herkes. 5000. yalanı söyledik. Şimdi bu hafta 5200. yalanı söyledi falan diye takip var. Devam ediyor. Ancak burada son bir örnekle size dış konjonktür bilimsel olarak ne halde ondan bahsetmek istiyorum. Çok kısa söyleyeceğim. Tümör nekrosis faktör diye bir madde var vücutta. Tümör şeyini, tümörlerin oluşmasına engel oluyor. Ayrıca çok iyi bir iltihap aracısı bu. Yıllar önce öğrendik ki biz bu maddeyi bloke edersek anti-TNF denilen ilaçlarla çok iyi iltihapta işe yarıyor. İşe yarıyor, ben de kullanıyorum. Fakat doğasından dolayı bu ilaçları kullananlarda kanser çıkma olasılığı bir miktar artıyor gibi. Artıyor mu artmıyor mu diye tartışmalar sürüyor. Fakat bunları hesaplarken yanlış yöntem kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Tabii böyle bir korku olduğu için insanlar, ben dahil olmak üzere, bu ilaçları yazarken daha evvel kanser geçirmemişlere yazmaya çalışıyoruz. Geçirdikten sonra işte bir süre zaman geçmiş filan fıstık. Amerika'da filan bu yavaş yavaş düşüyor. 2 sene geçince filan yazmaya başladılar. Fakat ne yapıyorlar? Bu ilaçlar 2000 kişiye yazdın. Bunu toplumda beklenen kanser miktarıyla kıyaslıyorsun. 50 yaşında ne kadar kanser çıkar diye. Orada çok büyük bir eksik var. Toplumda verirken bu kanser sıklıklarını, bu kanser sıklıkları çıkan kanser birincil mi, ikincil mi vermiyor. Tanım üzerine zaten bu hiç kanseri olmamış, %95 kanser olmamış olan bir toplumda çıkan kanseri öbüründe kıyasladığın zaman kesinlikle elmalarla armutları kıyaslıyorsun. Bunu getirmeye çalıştık. İşte ben editöre mektup yazıyordum falan. Sonra bir makale haline getirdik. Ve bunu bizim dergilere gönderdik. Yani demin 3 dergi var ya, en iyi dergimiz. Romatoloji dergileri bunu bir türlü kabul etmiyor. Allah Allah. Falan. Dedik ki peki bunu farmakoloji dergisine gönderelim dedik. Ciddi farmakoloji dergisi. Bu derginin 3 tane editörü var. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi Hollanda'da, bir tanesi Güney Kore'de. biz coğrafi bakımdan Güney Kore'ye göndermek durumundayız. Gönderdik. Aradan bir 2-3 ay geçti. Haber yok. 4-5 ay geçti. E-mailler Güney Kore cevap vermiyor. Ben Hollanda'ya bir telefon ettim. Hollanda'daki editöre. Kanuni'nin yazdığı mektup var. Yani Fransız şeyde, imparatorluğa. Öyle bir konuşma yaptı. Yani utanmıyor musunuz vesaire filan. Adam taşırdı. Ya dedi nasıl oluyor dedi. Falan. Anlamadım. Ben hemen bakacağım bu işe dedi. Derken bir hafta içinde olduğu çıktı. Aa bizim makalenin şeyi gelmiş. Hakemlere gitmiş. Hakemler oldukça olumlu yazılar yazmışlar. Hatta bir tanesi demiş ki ya makale, bu yazıyı görmekten çok hoşlandım, sevindim falan. Yalnız demiş yazarlara söyle biraz tonlarını hafifletsinler yani. Herkese çok çatmasınlar makalede. Yani mutlaka yazılması lazım, çıkması lazım. Neyse sonunda bizim makale çıktı. Makalenin kapağında da bu güzel bir şey var. Dergi beğenilen şeyleri editörler seçiyorlar. Bunu bir karikatür olarak anlatabilir misiniz? Dediler. Hemen biz yine aynı Yalçın'a var ya hani üst etik, alt etik. Şöyle bir karikatür çizdi. Bu bizim bu Karolinska'dan bir istatistik var. O bunu anlatamıyoruz bir türlü. Onu gösteriyor gibi. İşte bir şey bu diyor ki adam burada. Payda ne var, paydada ne var? Pek kafam karıştı diyor. Bu tamamen amoral değil, immoral bir davranışa. Çok kötü bir örnek esasında. Çünkü bilmelere imkan yok. Tamam. Evet. Bitirmek üzereyim. Baktığımız zaman üst etik, alt etik, hukuk, gelenek, bilim hatta dini de koyabiliriz. Arasında böyle bir ilişkiler var. Yeni şimdiki Türkiye Büyük Meclisi Başkanı geçenlerde şey dedi. Hani hukukla etik haklı olabilir çok. Hukuk oluyor, etik gidiyor sonra hukuk hali. Ama unuttuğu bir yer var. Bir de burada bir etik var, üst etik var. O arasındaki o denetim olmadan çıkarttığında düzgün hukuk maalesef olamıyor. Onun için şunu buna indirebiliriz esasında. Esas tüm olay bu. İnsanların düşünmeleri, düşündükten sonra bu benimsenmesi, sonra bir kavgayı etmek. Çok özetle sayın arkadaşlar, şunu kastediyoruz. Lütfen burayla uğraşalım. Bura kendini hallediyor. Ne olur şurayla uğraşalım. Ve diğer özetle, üst etiğin, yani şimdi eş anlamlısı kritik düşüncenin, alt etiğe huzur vermemesini isteyelim. Vermesi değil. Üniversitenin hepsinin şeyi huzur vermemek. O huzur vermemeyi sağladığımızda geçici olarak huzur bulabiliriz. Sabrınıza teşekkür ederim. Sağ olun.
Buyurun. İstanbul Üniversitesi ya. Emekli profesörü diye.
Aynen öyle. İstanbul Üniversitesi emekli profesörüyüm ben.
Hiç kimse bu şekilde yazmıyor.
İşte benim o şey sivriliğimden dolayı. Onun için yapmıyorlardı profesör. Doçentliğe yükseltmiyorlardı. Çok iyi şey yaptı. Bu benim şeyden doğuştan olan böyle bir sivriliğim var. Ve bu bence çok düzgün bir laf bu ya. Çok anlatmamız lazım İbrahim. Biliyorsun amcaoğlum soran da soruyor. Ya biliyorsun Amerika'da falan profesör demek insanlara şey için söylerler. Alay etmek için de söylerler. Profesör falan diye şey yapar. Millet şey etmez. Yani onlar hiç girmemiş buralara. Bu topraklara istemiyoruz da bunun girmesini. Ciddi söylüyorum ya. O şey bir olay. Onun için yemekli profesörle ben çok memnunum. Evet. Ömür Bey var galiba arkada. Var.
Teşekkür ediyorum değerli sunumunuz için. Şimdi üst etik derken şöyle bir sorun aklıma geldi. Mesela yani 21. yüzyıldayız, bilgiye ulaşma çağı, herkes bilginin özgür olmasını istiyor. Mesela yani biz bilgiye ulaşmak için korsan yazalım, korsan kitap falan kullanabilir miyiz? Yani amacımız bilgiye ulaşmak ama bir yandan da yani bir şekilde hırsızlık yapıyoruz.
Çok güzel söyledin. Yani onun da tabii derecesi var. Nasıl intihalin derecesi var, kimin yaptığı derecesi var. Kimi durumda hoş bir nesne değil ama dünyanın sonu da değil. Çok güzel bir soru o. Tabii. Tabii.
Evet, ben pek etik konusuna girmeyeceğim de bir iki kelime tanım geçti. Şimdi bu eşek meselesi var.
Eşek hakep var.
Evet, eşek. Yalnız beni uzun süredir rahatsız eden bir şey var. Böyle birine kızdığımız zaman hayvan adları sayıyoruz. Evet. Acaba o hayvanlar kastedilene layık mı?
Doğru. Yani onun haddi hududu yok tabii. Tabii. Yani şeyde hayvan hakları tartışmadığımız çok önemli bir şey. Ama yani işte gene demin arkadaşın sorduğu gibi yani arada bir yaptığın eşeklik demekten kendimi alamıyorum. Etik dışı davranmış olabilirim. Vallahi ben. Yani hiç şey çok hakkım var. Ama yani onu söylüyorum. Merkeplik de şey yapmıyorum.
Tabii bir de şeddeli eşek denir. Karagöz'de çok geçerdi. Bir de bir basit bir şey, bir ahlak yerine için erdem kelimesi kullanıldım. Ama erdem daha çok fazilet demek.
Şöyle, tabii öyle bir sualin geleceğini şey yapıyordum. O anlamda kullanılıyor. Ama zamanında ilk tartışmalarda çıkması oradan dolayı hakkım var. Şu andaki fazilete anlamı erdemin şey daha yakın. Çok hakkım var.
İyi günler. Ben iletişim profesörü Profesör Hasan Yazıcı doktorumuzun tekstleri incelerken, doçentliğime hazırlanırken tekstlerde çok etkilendiğim sözlerini okumuştum ve kitabıma alıntı yapmıştım. Bugün de verdim kendisine. Mesela sözlerin arasında etiğe uyarak hepimiz dik bir omurganın çözemeyeceği durum yoktur diye süper sözleri var. Teşekkür ederiz konuşmasına.
Teşekkür ederiz. Siz üst etiğin temsilcisi olarak görüyoruz. Sizi üst etiğin temsilcisi olarak. Fakat bizim memleketteki kurumlar vesaireler, yani etik olması gereken kurumlarımızdaki yüzde hangisinde? Alt etikte mi, üst etikte mi?
Vallahi ben düzgün bir alt etiğe de çok razıyım esasında. Çünkü ama düzgün alt etiğe zaten üst etik olmadığı için oraya pek giremiyoruz. O şey ettiğim bu. Çok ciddi söylüyorum. Yani oraya bir türlü varamıyoruz. İşleri o sırada hallederiz diye düşünüyoruz. O işler hallolmuyor. Dönüp geliyorlar. Çok ciddi söylüyorum. Geliyorlar. Onun için yani şey, bayağı düzgün alt etik iyi olabilir esasında. Evet.
Bir soru soracaktım. Unuttum, şimdi söylüyorum. Bu konulara girer mi bilmiyorum. Mesela bilimsel çalışmalarda tahminler gibi. Şimdi biliyorsunuz Batı'da yeni bir toplum çıktı. Flat World Society. Dünya düzdür. Dünya düzdür topluluğu. Flat World Society. Bu durumu nasıl bu konulara koyarsınız?
Şey etmedim, düşünmediğim hakikaten bir şey. Ben pat diye cevap veremeyeceğim. Evet, tabii.
Pardon, Müşterek ablamız, felsefe dersinde ben 2 sene öğrencisiydim biliyorsun. Amoral,
kız kardeşim konuşuyor.
Amoral olmanın, immoral olmaktan daha kötü bir stage olduğunu iddia ederdi hep bize ısrarla ve derdi ki, aseksüel, bu bir seksüel suç ama aseksüellikle amorallik, amoral olma hali veya aseksüel olma hali, immoral olma bazı zaman işte Machiavelli falan filan bağlayarak daha iyi bir yerlere gidebilir. Asıl olunmaması gereken şey amoral olmak derdi.
Tabii de yani şöyle, şimdi rahmetli ablamız göremedi ama 6 aylık bir torunu var biliyorsun. O tamamen amoral durumda. Yani benim vermek istediğim şey, toplumlar sadece büyük bir amorallik değil de bazı olaylar karşısında da amoral olabiliyoruz. O çok ciddi bir olay. Bir soru da şuradan geldi.
Aslında siz de biraz değindiniz bu gerçeklik sonrası, post-truth akımı. Özellikle bilim hakkında kuşku uyandırmak, gerçek kanıtlara, araştırmaya dayalı bilim yerine alternatif bilim üreterek, genelde bazen devlet desteğiyle, bazen büyük sermayenin desteğiyle ortaya çıkarılıyor. Ve tek bir hakikat yoktur, o da doğrudur, bu da doğrudur diye televizyon ekranlarında ikiye bölüp sağda ve solda birbirine kesinlikle bağdaşmayacak iki görüşü ortaya sergileyerek bu bir adeta adalet duygusu gibi topluma bu şekilde sunulmaya çalışılıyor. Bu aslında gerçekten yani bütün dünyada çok tehlikeli bir akım haline geldi. Zaten bununla ilgili bir soru da vardı. Yani bunun hakkında gerçekten bilimin savunulması gerekiyor. Tabii bu Trump ve Erdoğan'lar bunun bir başka tür ürünü diye düşünebiliriz. Bu konudaki...
Anlıyorum. Şimdi orada tabii onun farkındayım da ama belki oradaki çıkış yolu biraz geriye dönmek. Yani insanlar tek hakikat yok şeye tepki. Herkes hakikat budur diyor ortaya çıkmaya tepki olarak. Halbuki onlar biraz daha yani kendini yanlışlayarak kendi yazılarının sonunda ki en iyi onlar biliyorlar o yazının kısıtlamaları nedir. Onları koymak ama uydurmadan koymak değil, içten koymak bir gelenek, beklenti haline gelirse o zaman onların ağzı kapanır gibime geliyor. O öyle yapılmıyor. Yani çok basit örnek, aşılamanın kötülüğü, tamam mı? Aşılama herkes aşılanacak, fevkalade, tamam ben de aşılanıyorum, aşılanmayan hastalarıma kızıyorum. Tamam. Ama onu öyle yapma, ya aşılanmada da yüzde şu kadar ihtimal böyle olabiliyorsun. Yani toplumu insan yerine koyup, onların da beyni olduğunu düşünüp, ki var, öyle konuşmaya başlamak insanlarla. Çok zor değil. Maalesef dünyanın lokal ve genel, iç ve dış konjonktür, bunu böyle konuşmamanın sonucunu görmeye başladı gibime geliyor. Bunu şey etmedik, orada şey, her şeyi hallederim, verileri toplarım, hallederim, big data, 100.000 kişi de, tıp da, vakit yok tabii, çok önemli olaylar, ama çok çok önemli olaylar, 100 kişilik şeyde, topluluklarda 50 falan ortaya çıkmıştı. Ama bir ilacın %49 hastaya mı iyi geliyor, yoksa %52 hastaya mı iyi geliyor diye, tamam onu big data ile bakarsın. Ve big data onu sonra vererek istediğim payı. Problem orada. Beğenmek istediğim problem o.
Efendim, konuyu anlamak zor. Bence etik sözcüğünü kullanmamak lazım. Ahlak kullanmalı. Çünkü ahlak bir olgu. Soyut bir olgu, bana göre soyut bir olgu fakat insanda ortaya çıkıyor. Somut bir varlıkta ortaya çıkıyor. Her insanda ortaya çıkmıyor. Normal insan olacak. Çocuklarda yok, bunayan kişilerde yok, akıl hastalıklarında yok, hayvanlarda yok. Yine bu olgu sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve biyoloji açısından incelenir. Örneğin 1948'lerde zannımca Akil Muhtar Özden biyoloji açısından Ahlak diye bir kitabı var. 1948 zannımca. Yine 1942 yılında bir Marif Kongresi'nde sadece konu ahlak. Fakat netleştirilememiş. Bugün de net değil. Yine bana göre bu dört bilim, belki beşincisi, altıncısı da olabilir, bu objeyi inceliyorlar. Etik dediğimiz zaman felsefe açısından inceliyoruz. Felsefe açısından ahlak olgusunu incelersek o zaman etik olur.
Öyle bunu söyleyen çok kıymetli felsefeci Bedia Hanım mesela bunu hep söylerdi. Katılmıyor. Bence ahlakla etik arasında bir fark yok. İstediğimiz zaman istediğimiz mesela üniversitelerin hiçbir zaman ahlak kurulları olmuyor, etik kurulları oluyor. Daha böyle kendimiz oraya bir yüksel. Halbuki bayağı ahlaksızlıkla uğraşıyoruz. Onu öyle yapınca etik deyince daha böyle biraz konjonktür gibi bir laf o. Onun için kendimiz yüceltiyoruz.
Evet. Biz davranıyoruz. Davranışlarımızı değerlendiriyorlar. Toplum değerlendiriyor. Diyor ki iyi, kötü. İyi davranışların yapılmasını istiyor, kötü davranışların yapılmasını istemiyor. Adam öldürmek ahlaksız bir davranış. Dinen günah. Hukuken suç. İç içe de girmiş durumları var. Fakat savaşta ne kadar çok adam öldürürsen o kadar çok madalya veriyorlar. Toplumun oradaki değeri farklı. Veyahut da hırsızlık. Hırsızlık. Hem hukuk bakımından, hem ahlak bakımından, hem de din bakımından farklı değerlendirmeleri var. Hatta ilkel topluluklarda bir kişi belirli bir yaşa geldiği zaman at çalmak zorunda. Çaldığı zaman rüştünü ispat ediyor. Adam sınıfına giriyor. Yoksa başka türlü hırsızlık, o da hırsızlık, o da hırsızlık. Toplum farklı değerlendiriliyor. Anlatmak istediğim şu, karışık, karmaşık bir konu. Net kitaplar da yok Türkçe'de. Çok şey söyleniyor, biraz önce söylediğim gibi. 1942'de Ahlak Şurası toplanıyor. Fakat net değil. Teşekkür.
Saygılar Ömer Hocam. Geçen gün bir söyleşide etik dışı davranmak sanatçıya yakışmaz dedim. Fakat karşı çıkanlar da oldu. Çünkü bana göre bir sanatçının etik değerlere önem vermesi gerekir. Estetiğin etik ilişkisi diyorum buna. Eğer sanatçı etiğe önem vermediği takdirde onun yarattığı eserin ruhu olmaz. Ya da o kişinin sanatı olmaz o. Taklit olabilir, bir uyduruk bir şey olabilir. Bu konudaki görüşünüzü...
Katılıyorum tamamen. Tabii, tabii katılıyorum. Yani sanatçı da ahlaklı davranıp sağdan soldan aşık olması lazım. Çok çok fevkalade katılıyorum. Katılmak mümkün değil.
Ben iki yorumda bulunmak istiyorum da bir tanesi demin de bahsedildi. Bu amoral, immoral veya moral olma işi zamanla çok değişen bir şey. Zamana çok bağlı. Eskiden bizim hocalarımız şey derdi yani birisinden bir şeyi almak ayıp değil ne şeyi var. Hatta hala Hindistan gibi toplumlarda birisinden alıntı yapmak isim vermeden o kişiye bir saygı ifadesi. Bu sonradan çok değişti. Onun için neyin moral, neyin amoral olmadığını, neyin moral olduğunu, neyin etiğe, alt veya üst etiğe aykırı olduğu zamana çok bağlı, topluma çok bağlı bir şey ve değişiyor. İkincisi de verdiğin sayılarla ilgili örnekleri falan düşününce biz sayılarla oynamayı da bilim insanları olarak yavaş yavaş öğreniyoruz ve devamlı şey değişiyor, teknikler değişiyor. Burada da aynı şey ortaya çıkıyor. Örneğin Big Data'yı nasıl analiz edeceğimizi aslında herkes bir şeyler yapıyor ama o konuda daha verilmiş bir karar yok. Daha yapılacak, alınacak, yiyecek çok ekmek var. O nedenle gene neyin sorunlu, neyin sorunsuz olduğu zaman içerisinde değişiyor. O zaman bu yapılan iş immoral midir, etiğe aykırı mıdır kararda açıkçası çok kolay bir karar olmuyor.
%500 katılıyor Ersin ama dile getirmeye çalıştığım zaten hani alt etik üst etik döngüsü moral de, moraliteyi de koyabilirsin oraya. Anlattım. O var. Ben uygarlaşmaktan bahsediyorum. Ben diyorum ki Türk Üniversitesi'nde intihal. Hala bizim hocalarımız da yapardı bunu, o da yapardı dediğin zaman fevkalade yanlış bir şey ve immoral bir şey olduğunun altına 5 tane çizgi çekiyor. Ha, katılmayabilirsin sen ona. Bu toplum değil öyle. Mesela Osmanlıca'da hani bilmiyoruz bu işleri değil mi? 6 tane aşırmanın Osmanlıca karşısı var. İgare diyorlar. Yani Zafer belki daha iyi bilir. Var. Çok iyi biliyoruz işi. Fevkalade iyi biliyoruz. Ama onu immoralite yüzünden, ahlaksızlık yüzünden söylemiyoruz. Tabasmus yüzünden söylemiyoruz. Biat yüzünden söylemiyoruz. Osmanlıca kullanayım. Ha, o bir bütün vurgulamak istediğim esasında o. Doğrulamacı davasında o vardı. Yani en iyi üniversitesini kurmuş etrafta, tamam mı? Ama sonuna kadar aşılmış. Bu söylenemiyordu etrafta. E, yazık bu topluma ya. Benim bütün söylediğim o. Ha, çok doğru. Belki 30 sene evvel, 50 sene evvel daha ya ben de bakardım. Erdoğan Bey, Şubi falan anlatırlar. Tekin Üniversitesi'ndeki bütün kitapların şeyleri, resimleri aşırma derdi. E ben fizyoloji kitaplarını da gösterebilirim. Öyleydi. Ama onlar ayıp. Çok ayıp. 18. yüzyılda Avrupa'da ayıp. 19. yüzyılda Avrupa'da ayıp. 20. yüzyılda Avrupa'da ayıp. Demek istediğim tarih içinde değiştiğine %500 katılıyorum. Onun için o döngüden bahsettim. Öyle bir döngü var. Ama bu toplumun biraz daha iyiye layık olduğunu düşünüyorum. Onun için bir lafları ettim. Sağ olasın. Evet. En arkada birisi var.
Sunumunuz için teşekkür ederim öncelikle. Şey soracaktım. Az önceki bir grafik dikkatimi çekti de benim. Hani toplumdan alt etik, işte üst etik alt etiğe doğru gidiyor gibi bir grafik vardı. Bunun nedenini düşünüyordum da kendimce. Şimdi evrimsel süreçte acaba hani bunun içinde ek değişken olarak nüfus yoğunluğu var şu an günümüzde özellikle son bir yüzyılda. Acaba alt etik üst etikten daha mı avantajlı da bir seçilime uğruyor burada? Yani şimdi bireysel olarak ben üst etik bir yaşam sürebilirim.
Çok haklı var. Tabii yani olaylar çok daha fazla, millet görüyor, dencillik artıyor. Modeller var etraftaki, mesela Trump modelimiz var etrafta, referat ediciler. Onları görüyorlar ve bunun başına bir şey gelmiyor düşünüyorlar. Yani çok mantıklı dedikler, tamamen katılıyorum.
Bir de şey örneğe geliyor, şimdi ben bireysel olarak üst etik bir yaşam sürüyorum. Fakat popülasyonun geneli alt etik davranış sergiliyor. Benim hayatta kalabilmem için, kendimi daha güvende hissedebilmem için biraz daha alt etik hareket etmem gerekiyor. Bu da az önceki...
Hayır, o değil. Hayır, belki üst etik hareket. Hayır, hiç öyle bir olay değil.
İstemsizce böyle bir şey yönelmem olabilir mi? Türkiye grafiğinin hani güven grafiği...
Alt etik kötü bir şey değil. Alt etik toplumda benimsenmiş, yaygın, kullanılan şey. Onlar çok iyi şeyler de var onların arasında. Ama diyoruz ki üst etik onu devamlı olarak, doğal olarak denetlemezse... Onlar sonra abüze edilebiliyor. Bütün dediğim bu. Yoksa alt etik kötü bir şey değil.
Yani orada bir güven grafiği vardı yani işte güveniyor musunuz mesela Türkiye çok alttaydı. Şimdi ben bu olanlara rağmen neden güveneyim diye bir soru sorarsam kendime. Yani mesela Türkiye'de olan veya işte kendi çevremde olduğu için Türkiye'de bir sürü ilginç suçlar yaşıyordu yargın. Yani sokakta da özellikle. Buradaki olayı nasıl açıklayabiliriz yani? Hani...
Düşünmemekten diye düşünüyorum. Düşünmemekten. Düşünmeyi sevmiyoruz. Evet. Hakikaten sevmiyoruz. PISA skorları gösterdiğim o. PISA skorları düşünmek istemiyor. Üniversitemizde düşünmek istenmiyor. Düşünmemek makbul. Ve çok rahatlatan bir şey düşünmemek. Düşünmeye başladığın anda problem bu. Evet.
Estağfurullah. Hocam teşekkür ederiz. Ben hakikaten bir soru soracağım. Başlığı niye alt üst etik yaptınız? Çünkü bu soruyu sormamın nedeni şu. Ben hınzırca atılmış bir başlık diye düşünüp çok çarpıcı örnekler göreceğim diye geldim. Siz üst alt etik konuştunuz. Öğretici oldu. Başlığı niye böyle seçtiniz onu merak ettim. Teşekkür ederim.
IQ'nun benden yüksek oldu biliyorum da ama şöyle ya, alt üst tabii Türkçe'de başka bir şey demek. Alt üst mahvolmuş demek, karışmış demek. Üst alt demiyorsun da alt üst, onun için. Başka hiçbir şey yok. Alt üst demek, ya alt üst ettim burayı dersin. İşte öyle alt üst etmişti olay var. Onun için alttan üste, üstten alta gittim. %100 hakkım var. Yani tabii üst etikten alt etiğe geldik, %100 hakkım var. Ben idare ediyorum ama siz yani şey, pardon.
Hocam, ne vardı? Lütfen şey yapın. Sorabilir miyim? Hocam, şimdi ben sizin biraz da geç katılmak zorunda kaldığım için yanlış anlamış olabilirim ama üst etik ve alt etik kavramlarınızda üst etik derken aydınlanmadan sonraki uygarlaşmayı alt etikten de bir ortadoğulaşma.
Hayır. O sadece intihale has bir gelişimdi. İntihalden bahsettim. Yoksa Aristo da hiç fena değil esas. Yani, şey, haddim değil canım. Ben Celal Şengör'le karıştırıyorsunuz beni. Hayır öyle şey. Aristo çok akıllı birisi. Onun için şey yapmayayım, biraz Celal'e sataşayım da. Ama şey, yok yok, hayır hayır. Hiç öyle bir niyetim yoktu. O sadece intihalin bir zamanlar taklit etmenin ne kadar önemli olduğundan onu getirdi. O kadar. Öyle bir şey yok ortada.
Ona bağlı olarak ben size bir soru sormak evet. istiyordum. Genel bir soru da olabilir. İtiğe ne kadar bağlayabilirsiniz bilmiyorum. İtiğe ne kadar bağlayabilirsiniz bilmiyorum. O size kalmış. Benim sorum şu. Yaşamınızın büyük bir kısmını bilimsel araştırmayla geçiren bir insan olarak bilimsel araştırmaların hem yapı olarak hem de dünyadaki dağılımı olarak nasıl bir değişime uğradığını biliyorsunuz. Ama ben mühendis olduğum için tabii tıp konusunda bilemeyeceğim. Yalnız mühendislik açısından şunu görüyordum. Dünyada önümüzdeki bir 5-10 yıl içerisinde mühendislikteki büyük atılımları benim anladığım anlamda üst etik kavramını sürdüren toplumlar değil de Çin gibi, Pakistan gibi, Hindistan gibi toplumlar alıp götürecekler. Bu durumda siz onların başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Onu öğrenmek istemiştim.
Evet, iki şey var. Bir tanesi büyük bir kısmı da araştırmada değil. Ben hekimim, hasta görüyorum. Şey iyi bir kısmı da araştırma okuyarak. Ama yani yaşamımın iyi bir kısmı hekimlikle geçiyor. Ama araştırmada yapıyorum. Orada bir şey yapayım. Yani sadece araştırmacı değilim. Bu bir. O başka biraz perspektif veriyor. İkincisi ise ona katılmıyorum. Katılamıyorum. Öyle bir şey var ortada. İşte Çin geliyor. Hindistan geliyor filan. Bilemiyorum. Belki ön yargı. Falan. Onların kendi alanımda bakıyorum. Tıpta. Daha robotolojide. Daha böyle şey yok ortada. Yani onlar düşünmeyen toplumların tarihte düşünmesi şey olan toplumların, ayıp olan toplumların, ki maalesef Çin de öyle hala, çok şeyler yaratacağını düşünemiyorum. Ha, bizim yaratmak istediğimiz tarzda yaratabilirler. O doğru. Ama ben size bir anı anlatayım, ciddi bir anı bu. Bu Türkiye Bilimler Akademisi'nden bahsettik demin. Yıllar evvel onun bir temsilcisi olarak bir üst düzey toplantıya katılmıştım. Orada herkes ülkesindeki problemleri anlatıyordu, bilim. İşte şey de var, hemoglobin molekülünü bulan falan da orada. Derken sıra Japon'a geldi. Japon herkesin de yaşlı şey bir adam. Biraz arkada da oturuyor, bizim masada oturuyor. Hepimizi bizim şeyler göndermiş, hükümetler göndermiş. Orada oturuyor, daha doğrusu TÜBİTAK göndermiş. Ona geldi, ben dedi hiç Japonya hakkında laf söyleyemem dedi. Herkes hayretle baktı bilim düzeyi. Çünkü dedi benim Japonya hakkında laf söylemem benim aldığım kültüre uygun değildir dedi. Böyle kültürler var dünyada. O kültürlerin medeniyete katkılarının çok olacağını ve olduğunu ben sanmıyorum. Ha, yanılıyor olabilir. Ama belki de istemiyorum katkılarını. Çünkü sevmiyorum öyle davranışları. Hepsi olabilir bunların. Ama umutlu değilim yani o işten. Özür dilerim.
Etik ve kanun ilişkisini, çelişkisini biraz daha açabilir misiniz?
Etik ve hukuk.
Etik ve hukuk. Etik ve
kanun. Şimdi onun içinde hepsi var. Etik, hukuk da var, yargı da var filan. Şöyle, büyük bir kısmı tabii alt etiğe onu vurgulamaya çalıştım. Çünkü toplumda bir şeyler kabul görüyor. Herkes uyguluyor. Onu artık yasalara çevirelim diyorsun. Ama o toplumda bir takım değişiklikler oluyor veya toplum ilerliyor arkadaşların dediği gibi. Ondan sonra üst etikten insanlar diyorlar ki, düşünenler, ya diyor burada bir eksiklikler var. O hukuku değiştirmeye çalışıyorlar. Bakın çok üzüldüğüm bir şey. Avrupa Birliği'ne girmek ben de istiyorum. Ama Avrupa Birliği'ne girmek için hepimiz bayram ediyoruz. Avrupa Birliği bizim düşündüğümüz bir şey değil esasında ya. Bizim düşündüğümüz bir işte kötü değil. Efenişer. Hatta Avrupa Birliği'ne faşist diyenler de var. Şeyde, ilk bahseden Franco Avrupa Birliği'nden. 1920'ler falan. Bunların hepsi var ortada. Ama istiyoruz mu? Çünkü daha bir medenileşiyoruz. Daha rahat konuşacağız. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hikayesi var falan. Yararlandı. Ama ya biraz bizden bir şeyler çıksın. Derdim bu benim. Vallahi derdim bu. Başka hiçbir derdim yok. Her şey hukuk için de geçerli. Tıp için de geçerli. Biz bir şeyler yapalım. Hukukumuzu kendimiz, onlar böyle yapıyorlar diye değil. Biz böyle düşüneceğiz. Bu işi yapacağız. Onun için yapalım. Bu toplumda çok güzel var. Benim iki dedem de şeyde okumuş. Darüşşafakalı'da. Yetim. İkisi de anneannem de babaannem de bunu anlatırdı. Bunlar o zaman perşembe, cuma günleri eve geliyorlar. Hepsi yetim çocuğu olduğu için işte 5 kuruş, 10 kuruş harçlık geliyor. Çarşaf açılıyor. O harçlığın onun içine atıyorsun. Tamam mı? Tekrar şey yapacak. Cumartesi günü eve çıkma zavallı geliyor neyse. Tekrar çarşaf açılıyor. Herkes ne kadar koyduysa alıyor. Bu 1880-90 filan. Robert Koleji yatılı okudum ben. Şanslıyım. Daha ikinci haftasında şeyden ne derler ona, ayakkabı şeyle birisinin kedisi çalındıydı. Seyhun Yatakhane arkadaşım belki bilir onu. Tamam. Yani bu toplumda var esasında bir şeyler. Ya niye onlar onu Darüşşafaka yapmış? Niye yapmış? İşte böyle düşünen insanları yetiştirmeye çalışmış. İnsan, ne olur onlara bir miktar. Yani Sayın Doğramacı'ya 2007 yılında benim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde şey verdi, büyük ödül verildi. Şeyden, devlet ödülü verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Ha? Yani işte örnek ha. Onu örnek göstermeye başladığın zaman gerisi gelmiyor. Ne demek istediğim bu. Pardon. Şahin evlat edecek. Ha, bitti mi Şahin? Şahin de söylesin. Bu eski bir arkadaşım. Evet. Pardon, özür dilerim. Şahin, son söz senin. Sonra son söz senin dedi. Pardon.
Gösterilen istatistikler içinde inançla ilgili, inanmayla ilgili ülkelerin istatistikleri vardı. Barlarla gösterilmişti. Skandinav ülkeleri başta. Ve sonra güvenle ilgili. Arada benim dikkatimi çeken hemen İskandinav ülkelerinin arkasında Çin var. Ha,
tabii bak. O arkadaşa yanıt olacak.
Ona ben başka bir yanıt vereceğim. İki farkla da Vietnam geliyor. Şimdi bu ülkelerin ne sosyal yapıları, ne tarihleri, hiçbirisinin birbirine etkisi yok, ilgisi de yok. Bu nasıl oluştu? Bu bir merak ettim. Mühendis adına söylemek istediğim bir şey var. Ben eczacıyım. 46 yıl ilaç sanayine hizmet ettim CEO olarak, teknik CEO olarak. Bütün dünya makinalarını hemen hemen fuarlarda gördüm, çalıştım. 4 büyük majör firmada çalıştım. Hiçbir kendini bilen, validasyonu tam firma Çin'den ve Hindistan'dan makine almaz. Taklitler var. Aynı orijinal makinenin Nike pabucun taklidi gibi aynı orijinal makinenin taklidi var fakat küçük ölçekte. Büyük kapasitede ve yüksek kalitede makinayı yapamıyorlar. Onun için ben Çin geliyor, Hindistan gidiyor hiç.
Çok kısa yanıt vereyim. Yılmaz Esmer burada olsaydı onları yapan şey. 2002'de Çin 3'e gelmiş durumdaydı. Çünkü Çin'de anketler falan çalışmıyor. Doğru söylemiyor insanlar. Onun için umutsuzluğun Yılmaz olsaydı bunları çok güzel anlatır. Doğru söylemiyorlar insanlar. Onun için işte pek umudum yok diyorum. Evet. Son bunu verip bitirelim işe. Pardon.
Evet Hasan'cığım. Toplumumuzda çok çeşitli konularda kutuplaşmalar görüyoruz. Ama bir konuda bir kutuplaşma yok. Yani bir tarafta üst etiğe sahip çıkan, eleştirel düşünceye sahip çıkanlar ve öbür tarafta ona sahip çıkmayanlar diye bir kutuplaşma görmüyoruz. Genellikle eleştirel düşünceye, üst etiğe sahip çıkanların büyük bir azınlık olarak kaldıklarını ve iki taraftan da pek itibar görmediklerini biliyoruz. Bunun bize özgü sebepleri nedir sizce?
Çok kısa cevap vereyim. Bunu Yılmaz'a ben, anketleri yapana defaatle sorduğum bir şey. Burada çok çarpıcı bir gözlem var. O da şu, Türkiye'de üst etik diyelim, üst demeyelim de hür düşünce diyelim. Anketlerde İzmir ve etrafı Türkiye içinde kıyasladığınızda hakikaten şey gibi, Böyle bir halo çiziliyor orada. Diğer taraflarından farklı. 2012 verileri çok güzel gösteriyor bunu. Hatta işte şeyler, eşlerin izin almaları, hanımların kocalarından vesaire falan. Bütün tutuculuk dediklerinde İzmir daha böyle bir bağımsız bir yer. Ancak şu soruyu sorduğunda insanlara, hani komşuna ne kadar güveniyorsun sorusu var ya, birdenbire bütün Türkiye aynı hale geliyor. İzmir kayboluyor. Şimdi öyle olunca bunun bir nedeni olması lazım. Fark etmiyor o. Yani esas insanlar orada da doğru. Bizim şey dediğimiz, olmak istediğimiz gibi olan bir yerde de gene millet güvenmiyor. O zamanlar Yılmaz'ın dediği bana Dünya Bankası şeylerinde, işte bu şey değerler anketinde çocuklara yalan söylemek, bunun üzerinde çalışıyoruz çok dediğimdi. Yani çocukların şeyleri 2 yaşında, 3 yaşında falan gelişmeye başlıyor. Ve devamlı olarak annesinin, babasının ona yalan söylediği ve kendi aralarında yalan söylediği, yalan söyleyenlere bir şey olmadığını görünce bu toplumlarda şey var, böyle bir özellik var. Ama habire ben buraya gelmeden evvel de şeyden istedim, başka veri var mı diye, hayır dedi, yok ortada. Onun üzerine gidilmesi lazım, belki işe yarar bir iş yapılır. Ne fazlasını eksiğini bilmiyorum. Pardon.
Bu da bilim akademisyenisi.
Hadi ya, çok şükür. Evet. Bak, bizim bunu Yalçın'la benim paylaşmam lazım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim.